havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün günlerden pazartesi 12 Ekim 2022. Anlat Bana da karşınızdayız. Gündem yine yoğun. Hiç kafanız karışmasın. Bu yoğunlukta bizim derdimiz iş ve aşk meselesi ve sizin haklarınız, hukukunuz ve kaybetmemeniz. Gündem yoğun dedik. Öncelikle yoğun gündeme bizden biri nasıl bakıyor, biz nasıl bakıyoruz, buna odaklanacağız. Ata Arslan, Radyo Sputnik editör spiker karşımızda olacak. Ata, bugün gündemde neler vardı?
Öncelikle iyi yayınlar Meliha Okur. Hemen 12 Ekim 2022 gündemini sizlere aktarmaya çalışalım. Öncelikle sıcak bir gelişme var. Hemen onu paylaşmak istiyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli mesajlar geldi. Az önce haber merkezimize düştü. Hemen paylaşalım. Avrupa'daki doğalgaz krizine değindi Putin ve dedi ki Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezinin kurulabileceğini ifade etti. Bu yeni bir gelişme. Ayrıca petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır. Top artık onların sahasında şeklinde konuştu Rusya lideri Vladimir Putin. Daha sonra gündemin diğer dikkat çekici başlıklarına bakacak olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulunuyor. Ev sahibi ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le görüştü. Daha sonra heyetler arası görüşmeler de yapılacak. Çeşitli anlaşmaların imza töreninin ardından da ortak basın toplantısının düzenlenmesi bekleniyor. Kazakistan'da ise yarın Erdoğan-Putin zirvesi yapılacak. Hemen bu bilgiyi de sizlere aktaralım. Stratejik ilişkilerde somut adımların atılması bekleniyor. Bu notu da sizlere düşmüş olalım. Geçelim bir başka önemli gelişmeye. Dün geceden bu sabaha yansıdı. Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan düzenleme geri çekilmiş durumda. Ankara'nın diplomatik çabaları bu gelişme için sonuç verdi diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne sunulan 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nda söz konusu uçak satışı için Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağı şartı konulmuştu. Ve tabii de Türkiye'de haklı olarak bu teklife tepki göstermişti. Bu gelişmelerin ardından artık F-16 alımı için Ankara bir adım daha yaklaştı diyebiliriz. Yurt içinden gelişmeleri aktaracak olursak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Bugün İYİ Parti grup toplantısı vardı. Genel Başkan Meral Akşener deyimlerinde ise iktidarı yaydım ateşine tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü vardı hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde. Yolsuzluğun rüşvetin olmadığı bir Türkiye'nin hazırlığı içerisindeyiz mesajı vardı. Çokça konuşuldu, tartışıldı. Bunun üzerine yorumlar yapıldı ve Meral Akşener bu ifadeleri apaçık itiraf olarak niteledi. Rüşvette, yolsuzlukta senin eserin diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Bir başka not daha var. Yine bu gelişmeye de bağlayabiliriz. İYİ Parti lideri partisinin il başkanlarıyla da görüştü. Ve burada vermiş olduğu mesajlarda tabii altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konu kamuoyunda merakla bekleniyor. Ve buna dair de Kemal Bey kararlı aday gibi görünüyor diye bir ifade kullandı Meral Akşener diyelim ve bir başka habere geçelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden söz açılmışken genel kurulda ise dezenformasyon yasası teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. 19 maddenin kabul edildiği bilgisini de paylaşalım. Bir başka haberimiz de şu olacak sizlere aktarabileceğimiz Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu bugün Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Bu üyeler arasında da 2020'de İdlib Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Hakim Emine Erdoğan da bulunuyor. Ve son bir notumuz da ekonomiden. Tabii programımızda daha da detaylıca mutlaka konuşacaksınızdır. TÜİK'in bir duyurusu oldu. Sanayi Üretim Endeksinde artış var. Sanayi Üretim Endeksinin Ağustos'ta aylık bazda %2,4, yıllık bazda ise %1 artış gösterdiği açıklandı diyelim ve sözü size bırakalım.
Sağ olasın diyoruz ve bu defa Ruhi Sanyer'e uzanacağız. Gazeteci, İnfomark Yayın Kurulu Danışmanı Ruhi Sanyer'e tabii ki dün gelen cari açığa bakacağız, soracağız. Net hata noksandaki bu para nereden geliyor merak ediyoruz. Bunu değerlendireceğiz ama işin anası biraz önce Ata söyledi. Sanayi üretiminde %1'lik bir hareket var ama biz durgunluğun ayak seslerini anlatmaya çalışıyoruz. Genel eğilimde de durgunluk var. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki dönem büyüyecek mi? Enflasyonla mücadele mi edecek? Ruhi Sanyer karşımızda. Ruhi Sanyer.
Merhaba Melih Hanım. Gerçekten Ağustos ayında sanayide bir miktar büyüme var ama daha endişe verici olan bir rakam ödemeler dengesi meselesi. 12 aylık cari işlemler açığında büyük bir artış var. Son 4 yılın zirvesine ulaştı ve 40 milyar doları oldu. Eylül ayı dış ticaret rakamları geldi. Tabii bu Ağustos ayı ödemeler dengesi rakamlarında görmüyoruz onu. Orada da büyük bir artış var. Dış ticarette 10.4 milyar dolarlık bir açık var. Bu demektir ki yıl sonuna doğru böyle artarak gidecek. Bir yılı herhalde bir çok farklı, beklenmedik, olumlu bir gelişme olmazsa yine 50-60 milyar dolarlık bir açıkla kapatacağız. Tabii bunu nasıl kapatacağız? Bu parayı nereden bulacağız? Artık dış kaynak işi de biraz zor. Biliyorsunuz bu Fed'in faiz arttırımları, Türkiye'nin durumu, borçlanma maliyetlerimiz de yukarı çıktı. Herhalde biraz sıkıntılı olacak. Türkiye enflasyonla mücadele mi seçti yoksa büyümeyi mi seçti? Son alınan önlemler, son açıklanan kararlar Türkiye'nin artık enflasyonla mücadeleden vazgeçtiğini söylemese bile onu biraz geri plana ittiğini ve büyümeyi öne aldığını gösteriyor. Zaten bütün konuşmalarında siyasetçilerimizin hep büyüme vurgusu. İşte dünyada en çok büyüyen ülkelerden veya büyüyen nadir ülkelerden biri olduğumuza ilişkin vurgular var. Herhalde önümüzdeki seneye yine epey yüksek sayılacak bir enflasyon. Belli bir büyümeyle gireceğiz ama 2023'te tabii bu büyümede biraz hız keseceği benziyor.
Seçim var. Seçim ve büyüme arasında bir ilişki yok mu?
Tabii seçim ve büyüme arasında var. Zaten ondan enflasyonla mücadele bir kenara bırakılmış gibi. Şimdi bu konuda çok ilginç bir çalışma var. Chicago Illinois Üniversitesi'nden Profesör Ali Akarca'nın bir çalışması var. Ali Akarca hocamız 1950'den bu yana yapılan yerel seçimleri, senato ve milletvekili genel ve ara seçimlerini ekonomik metrik metotlarla incelemiş ve şu sonuca ulaşmış. Diyor ki kişi başına reel gelirde meydana gelen her %1'lik büyüme iktidara 1 puan kadar ilave oy getiriyor. Yani büyürseniz bunun yansıması olumlu. Buna karşılık enflasyonda meydana gelen her %1'lik artış iktidar partisinden sadece %0.13 puan oy getiriyor. Yani enflasyon arttı, işler kötüye gidiyor, hayat pahalılığı var. Bunun götürüsü büyümenin getirisinden daha az. Daha az olduğu için de ne oluyor? Hükümetler özellikle seçim öncesi seçim ekonomisine yükleniyorlar. Tabii enflasyon da yükseliyor, bir büyüme var ama bu büyüme biz bunu gördük zaten, zenginleştiren bir büyüme değil. Çünkü gelir dağılımında bir düzeltme yapamamışsınız. Ondan sonra başka sıkıntıları beraberinde getiriyor.
Ruhi Sanyer, konu çok güzel ve çok özel bir konu. Aslında bir gün sizi stüdyoya bekleyelim ve çok detaylı bir biçimde bu konuyu tartışalım isterim. Olur mu?
Tabii tabii.
Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Gazetecilik önemlidir. Ruhi Sanyer'de sendikacılıktan gazeteciliğe geçen ve yıllardır gazetecilik yapan arkadaşımız. O yüzden yeni ana akım, yeni yol, basın tabii ki bağımsız basın derken, biz gazeteciliği hep birlikte yeniden öğreneceğiz diyoruz. Önemli konu bu. Ve hemen dikkatinizi enerji konusuna çekeceğim. Niçin diyeceksiniz? Havadan sudan diye başlıyor program. Ağustos'ta su yoktu, yağmur yoktu. Türkiye'nin 3 büyük barajı elektrik üretiyor. Su seviyesi normalin altına düşmüştü. 1 Ekim'de yağış sezonu başladı. Barajlar boş, bunu biliyoruz. Elektrikle ilgili doğalgazı konuşuyoruz ama elektrik enerjisiyle ilgili de sıkıntı var. İşte elektrikle ilgili, enerjiyle ilgili gelişmeleri izlerken cuma günü temeli atılacak bir gelişmeden söz etmek durumundayız. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de ortak elektrik projesi üretimi için planı, programı yapılmış, temel atma töreni yapacaklar. Münhasır ekonomik bölgemiz sınırları içerisinde. Konu çok hassas. Yani dış politika, uluslararası ilişkiler Türkiye için olmazsa olmaz konu. Bu konuyla ilgili Ülke Politikaları Vakfı hafta sonu bir konferans düzenliyor. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Konferansı. Bu Ülke Politikaları Vakfı'nın başkanı da Doğan Subaşı. Telefon hattımızda Doğan Bey.
Medya Hanım, iyi yayınlar. Geliyor
sağ olun. Size. Geliyor. Aynı zamanda İBB'nin CHP Grup Meclis Başkanısınız değil mi?
CHP grubunun başkan vekiliyim.
Başkan vekili, aman aman yanlışlık yapmayayım. Ben böyle şeyleri biraz karıştırırım. Evet, efendim tamam. Ne yapıyorsunuz cumartesi günü? Dış politika, uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik derken kısa bir bilgi alalım mı sizden?
Tabii ki. Benim bir başka görevim de sivil toplum kuruluşları alanında Ülke Politikaları Vakfı diye bir vakıf var. 2001 yılında Sayın Zekeriya Temizel tarafından kurulmuş, yaklaşık 20-21 yıllık bir geçmişi olan bir vakıf. Çok seçkin üyeleri var. Akademi camiasından, siyaset gibi değişik alanlardan. Biz 2021 Haziran'da ben burada görevli oldum ve 3 yıldır vakıf yönetim görevi. Bu 3 yılın tam ortası bizim Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geliyor idi. Biz de şöyle düşündük yönetim kurulu olarak. Birinci yüzyılın değerlendirmesi, ikinci yüzyıla ilişkin öngörüler ve temenniler, dilekler konulu çalışmalar yapalım dedik. 4 tane forum planladık. Bunlardan ikisini gerçekleştirdik geçen yıl. Takip edenler olmuştur. Birinci forum siyaset ve devlet üzerineydi. Yani devlet bürokrasisi, idari yapı, anayasa, siyasi partiler, seçimler gibi konulara baktık. Geçtiğimiz yüzyıl nasıldı, bundan sonra nasıl olmasını isteriz, nasıl olabilir? Sonra Şubat ayında İktisat Kongresi'nin, Türkiye İktisat Kongresi'nin, İzmir İktisat Kongresi diye bilinen kongrenin 99. yılında bir ekonomi forumu düzenledik. Orada da birinci yüzyılın ekonomisi nasıl oldu? Neler başarıldı, neler başarılamadı, ikinci yüzyıl ne yapılmalı konusunda Bilsay Kuruş gibi, Şevket Pamuk gibi çok değerli akademisyenlerin katıldığı bir forum yaptık. Bunları kitapçık olarak da yayınladık. Ücretsiz olarak gönderiyoruz dileyene. Artı web sayfamızda bunu PDF olarak bilgisayarınıza indirip okuyabiliyorsunuz. Şimdi bu yılda 3 ve 4. forumlarımızı yapacağız. Bunlardan 3.'sü, bu yılın 1.'si uluslararası ve güvenlik konusunda düzenledik. Cumartesi yapacağımız etkinlik bu etkinlik. Bu cumartesi yapacağız. Burada etkinliğimiz Cevahir Otel'de yapılacak, Şişli'de. Saat 10'da başlayacak, akşam 18'e kadar sürecek. 3 oturum şeklinde yapacağız. Sabah bir oturum, öğleden sonra 2 oturum olacak. Sabah oturumunda bölgesel ve küresel sorunlar karşısında Türkiye'yi masaya yatıracağız. 5 konuşmacımız var. Öğleden sonraki oturumda Türkiye'nin dış ilişkileri ve güvenlik politikaları konusunda dünyanın neresinde Türkiye diye 5 konuşmacı yine söz alacaklar. Ve sonra dış politika ve güvenlikte kurumsal yapıyı masaya yatıracağız ki bu çok fazla üzerinde durulan bir şey değil ama çok önemli. silahlı kuvvetlerin yapısı, bugünkü durumu, dış politikada karar alma süreçlerinin bugünkü durumu, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, işte büyükelçiliklerdeki durumlar, bunu masaya yatıracağız. Bu açıdan çok ilginç bir toplantı olacağını düşünüyorum. Konuşmacıları biz bu 3 oturumu 3 gazeteci arkadaşımız yönetsin istedik. Çünkü gazetecilerin halkı anlayacağı dile, diyelim öyle bir tekerleme vardır ya, oraya çevirme, toplantıyı daha böyle toparlama açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. O bakımdan 3 arkadaşımızdan kamuoyunun tanıdığı yardım istedik. Sabah oturumunda Murat Yetkin moderatör olacak. Öğleden sonraki birinci oturumda Utku Çakır Özer olacak. Ki şu anda aynı zamanda CHP milletvekili, ama onu biz gazete kimliğiyle de tanıyoruz. Ve öğleden sonraki son oturumda, üçüncü oturumda Zeynep Gürcan'la oturum başkanı olacak. Serhat Güvenç, Oğuz Demiralp emekli büyükelçi, Nur Batur gazeteci, Serhat Güvenç akademisyen, Fatih Çaylan emekli büyükelçi sabah oturumunda konuşacaklar. Öğleden sonra Barçın İnanç, Ahmet Kasımhan, Mithat Çelikbala gibi akademisyenler ve Yalım Erak gibi bir emekli büyükelçimiz konuşacak. Bu kurumsal yapı konusunda da Sayın Murat Karayalçın eski Dışişleri Bakanlarından, Profesör Doktor Haldun Yalçınkaya, Ünal Çeviköz emekli büyükelçi ve Profesör Doktor Mustafa Aydın konuşmalarını yapacaklar. Her oturumda yaklaşık 15 dakika, 20 dakika.
Gayet güzel. Evet. Elinize emeğinize sağlık diyorum. Biz de vaktimiz olursa uğrayacağız. O yüzden
ücretsizdir. Bütün
biliyorum. Biz de bu yüzden sizi telefona aldık. İlgisini çeken herkes bu konferansı izleyebilir. Biz size teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
Görmek istiyorum.
Yani ormanlara giderim ben. Ben sıkı çevreci aktivistim. Bir de daha farklı vizyon beklerim. Bunu söyleyeyim şimdiden. Kusura bakmayın. Sağ olun diyorum. Sağ olun, sağ olun. Ve hemen vakit kaybetmiyoruz. Vakit nakittir. O yüzden dün 11 Ekim'di. Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Biz bu günü önemsiyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü kadınların işte aşta olmasını istiyoruz. Üretimde olmasını istiyoruz. Bu yüzden kızların okuması gerektiğini düşünüyoruz. Ve konuyla ilgili çalışan kurumları da dikkatinize sunmak istiyoruz. Şimdi karşımızda yine telefon hattımızda Burcu Gündüz var. Kendisi Sunan'ın Kızları Eğitim Yolculuğu'nun genel koordinatörü. Burcu Hanım merhaba.
Merhabalar Melih Hanım.
Çok güzel bir projeyle ilgili çalışıyorsunuz. Hangi vakıf bağlı, onun altını çizelim. Çünkü rahmetli Suna Kıracı saygıyla, hürmetle analım. Kızı İpek Kıraç, Oya Ünlü Kızıl ve siz ve ekibiniz aslında müthiş bir proje başlattınız. Nedir bu projenin özelliği?
Çok teşekkürler Melih Hanım. Sına Bey'in Ankaraç Vakfı'nın altındayız. Önce onu vurgulayarak başlamakta fayda var. Aslında sizin bahsettiğiniz yerden tam da hikaye başlıyor. Sına Hanım gibi eğitim alanında çok değerli yatırımlar yapmış, kültür sanat alanında öncü bir ismin özellikle eğitim alanındaki hedeflerini, vizyonunu ve hayallerini yaşatmak üzere kızı, yine değerli iş insanı İpek Kıraç'ın önderliğinde bu yolculuğa çıktık biz. Bir yılı geçti yolculuk başlayalı. Hedefimiz temelde kız çocukların bedensel ve duygusal olarak iyi halde olmaları, eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri, oyundan, okuldan geri kalmamaları, yani baskı altında kalmadan aslında geleceğe yönelik kararlarını kendilerinin verebilecekleri bir ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Daha doğrusu bunun oluşması için elimizden geldiğince katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda aslında hani Sınav İnan Kıraç Vakfı'nın adını zikrettim ama toplamda 33 sivil toplum örgütü bir arada çalışıyoruz. Çözüm toplulukları oluşturuyoruz. Mahallede, okulda, akranları arasında kız çocukları için özellikle eğitim temelli olarak güvenli ve destekleyici ortamlar oluşturmayı hedefliyoruz.
Çok güzel bir proje. Bu kadar geniş katılımlı olması çok önemli. Elinizde 0-3 yaş, 3-10 yaş ya da 10-20 yaş gibi kız çocukları sayısına ilişkin bir veri var mı?
Ah, şu anda çok utanarak söylüyorum ki hemen söyleyemeyeceğim bunu. Yani kız çocuk nüfusu ülkemizde tabii olan çocuklarla hafif bir küçük bir artış bulunduruyor. Ama yaş kırımları maalesef çok utanarak söylüyorum elimde bulunmuyor şu anda.
Hayır hayır, onun için sormadım ama kız çocuklarının sayısına ilişkin bir veri var mı? Genel veri var mı? Ya da okula giden, ilkokula giden çocuklar, ortaokul liseye giden çocuklara baktığımızda kız öğrenci sayısına ilişkin bir veri var mı?
Şunu söyleyebilirim. Aslında okullulaşma oranı bakımından baktığınızda kız çocuklarla olan çocuklar arasındaki fark gitgide azaldı. Yani ortalamada her kız çocuğun, yani bütün toplam kız çocuk nüfusunun ve toplam olan çocuk nüfusunun %95'den fazlası okula erişiyor gibi gözüküyor. Bölgesel olarak özellikle orta öğretimden başlayarak bazı farklılıklar var tabii. Yani bazı illerimizde kız çocukların okullulaşma oranı erkek çocuklara göre daha az. Ama hani resmin bütününe baktığımızda özellikle 20-30 yıldır yapılan kampanyalar ve çalışmalar sayesinde ciddi bir aşama kaydedildi. Yine de tabii ki her bir çocuk, yani her bir kız çocuğunun, oğlan çocuğunun eğitime erişmesi çok kritik bir şey. Çünkü eğitim sadece aslında akademik bilgiye erişim değil. Biliyorsunuz özellikle Covid döneminde hepimiz de bunu yaşadık. Aynı zamanda güvenli bir ortama erişim, akranlarıyla sosyalleşme imkanlarına erişim, beslenmeye, aşılamaya erişimi önceliyor. Dolayısıyla bizim için aslında hani nihayetinde mümkünse hiçbir çocuk geride kalmasın ve tüm çocukların bir şekilde güvenli alanlara erişimi sağlansın. Bunu çok önceliklendirmeye çalışıyoruz.
Siz çok iyi bir sivil toplumcusunuz. Ben bunu biliyorum. O yüzden yaptığınız işi ve mütevazılığınızı da anlıyorum. Ama bir veriye takıldım ben. Onu çok önemsedim. Bunu hemen 4+4 eğitime bağlayacağım. Ortaokul sonrası kız çocuklarının okullaşma oranında bir düşüş dikkatinizi çekiyor mu?
Şöyle oldu, ilk 4+4+4 başladığında o dönemler, bu arada sözleriniz için de çok teşekkür ederim, sizin yorumunuz gerçekten çok değerli. O dönemlerde hatta meslek lisesi memleket meselesi projesindeydim ben de ve ilk aşamada tabii ki bir düşüş özellikle gözlendi. Ancak bu tabii ki açık öğretime geçişlerle de ilgili bir konu. Şu anda hem oğlan çocukların hem kız çocukların açık öğretimdeki rakamları çok dikkat çekici. Yani bir kayıt biliyorsunuz zorunlu zaten. Yani bütün çocukların okula kayıt olması gerekiyor. Ancak bu hani okula gittikleri anlamına gelmiyor. Bir yandan da açık öğretime devam etme ihtimalleri var. Esas yani rakamlarda özellikle buralara bakmak önemli hale gelmeye başlıyor. Açık öğretimdeki nüfusta %25 gibi aslında ciddi bir rakama erişmeye başladı. Dolayısıyla yani 4+4+4 de beraber bir yandan da açık öğretim opsiyonunun gündemde olması çocuklar için bir yandan tabii ki evden çıkamayan, çeşitli şekillerde eğitime erişiminin önünde engeller olan çocuklar için bir fırsat sunarken bazıları için de maalesef aynı zamanda tabii ki başka fonksiyonları yerine getirmelerine alan açtı. Buradaki fonksiyondan kastettiğim özellikle kız çocuklar için tabii ki ev içi sorumluluklar, kardeşlere bakmak ya da ev içinde işleri üstlenmek. Oğlan çocuklar için daha çok tabii ki maalesef ekonomik sorumluluklar ağır basmaya başlıyor. Dolayısıyla özellikle bir 14-18 yaş arasındaki çocukların okula kayıt olsalar dahi okulla beraber aynı zamanda nelerle zamanlarını geçirdikleri gerçekten önemli bir konu haline gelmeye başladı. Yine Covid ve sonrasındaki tabii ki ekonomik meselelerde buradaki resme daha dikkatli bakmaya gerektiriyor. Ama maalesef elimizde şu anda gerçekten veri yok. Yani istatistik olarak Türkiye genelinde tam durumu yansıtabileceğimiz herhangi bir veriye şu anda ulaşamıyoruz. Bu da günün sonunda hani bir, yani dikkat çekilmesi gereken bir nokta olduğunu bize gösteriyor. Ama bunu verilerle destekleyebileceğimiz bir noktada maalesef değiliz.
Çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Aslında çok çok uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Bir, Covid'in etkileri kız çocuklarını nasıl etkiledi? Eve kapandılar. Bunlarla ilgili haberleri duyduk. Siz de bunu anlatıyorsunuz. İkincisi çocuk gelinler meselesi, ki o da çok hassas. Okula gidemeyen, ev işine hapsolan kız çocuklarının erken evlenmesi meselesi. Ama eğitim hakkı herkesin hakkı diyoruz. Biz bir gün sizi stüdyoya alalım, uzun uzun bu konuyu konuşalım. Çok hassas ve çok önemli bir konu. Çabalarınızdan dolayı size teşekkür etmek durumundayım. Çünkü kız çocuklarının okula gitmesi, kızların iyi yetişmesi ve üretimin içinde olması bizim için öncelikle en önemli konu. Sağ olun Burcu Hanım. Lütfen kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın diyoruz. Ve hemen bir başka vakfa doğru yolculuğa çıkacağız. Bu vakıf da Aydın Doğan Vakfı. Onlar da Dünya Kız Çocukları Günü'nde geniş partnerleri var. Bu partnerleriyle birlikte 6 yıldır iyi çalışmalar yapıyorlar ve artık zamanı geldi. Dijital çağda kız çocuklarının liderliğine diyorlar. Bu defa karşımızda Nilgün Erekli var. Aydın Doğan Vakfı'nın eğitim müdürü Nilgün Hanım.
Merhabalar Melih Hanım.
Nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz?
İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
Sağ olun. Siz de bu konuda İyi bir çalışma yürütüyorsunuz ve çok güzel konferans raporunun bu seneki başlığı, yani kız çocuklarının liderliği dijital çağda, gerçekten hassas bir konu. Buyurun, siz bu sene 11 Ekim'de kız çocuklarına hangi mesajları verdiniz?
Biz kız çocuklarının dünyayı değiştirdiğini düşünüyoruz. 11 Ekim mesajımız da buydu. Kız ve oğlan çocukların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğunda yapamayacakları hiçbir şey olmadığını düşünüyoruz. Yeter ki önlerini açalım, engel olmayalım, yanlarında olalım. Dolayısıyla onların her şeyi başarabileceklerini, her alanda, sporda, sanatta, bilimde başarılı birer olarak toplum içerisinde yer alacağını düşünüyoruz. Mesajımız da hep bu yönde oldu. Dün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Çok güzel bir konferans gerçekleştirdik. UNICEF, UNFP ve UN Women, Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle. Güzel mesajlarımız oldu. Çok iyi bu konuda etkili isimlerin kız çocuklarına verdiği mesajlar oldu. Biz de onların bu mesajları paylaştığı bir platform yaratmış olmaktan dolayı mutlu olduk.
Açıkçası Aydın Doğan Vakfı'nı kutlamak lazım. 6. yıl dedim, yanlış söylemiyorum değil mi?
8.sini gerçekleştirdik.
Niye 6 diye ben evet. takıldım? 6 değil, 8. yıl. Ve tabii Aydın Doğan Vakfı gerçekten bu konuda inanarak çalıştığınızı biliyorum ben sizin. Bu 8 yılda sonuç nedir? Kız çocuklarıyla ilgili gözlemlerinizi bize aktarabilir misiniz eğitim konusunda?
Tabii biliyorsunuz, aslında siz de yakından şahit olmuştunuz. Biz kız çocukları alanında Baba Beni Okula Gönder'le birlikte çalışmaya başladık. Eğitim konusunda o yıllarda Baba Beni Okula Gönder'in başladığı 2005 yılında özellikle kız ve erkek çocuklar arasında ciddi bir fark vardı. Kız çocuklar okula, eğitimlerine devam edemiyorlardı. Fakat bugün geldiğimizde en azından eğitim alanında ki açıkların, yani kız ve oğlan çocuklar arasındaki farkın genel anlamda kapandığından bahsedebiliyoruz. Hani bölgesel farklılıklar olabiliyor. Farklı bölgelerde oransal olarak kız ve erkek çocuklar arasında fark olsa da Türkiye genelinde bu farktan artık bahsetmiyoruz. Bence bu çok önemli bir adım. Bugün geldiğimiz noktada aslında kalıp yargıları yıkmakla uğraşıyoruz. Yani hem Türkiye'de hem dünyada kız çocuklarının nedense bazı konularda yeterince başarılı olamayacağına dair kalıp yargılar var. Mesela hepimiz zaman zaman rastlıyoruz. İşte mühendis olunca erkek olması beklenebiliyor. İşte ne bileyim, inşaatta çalışanların erkek olması beklenebiliyor. Veya işte kadın sürücünün iyi olmadığı düşünülebiliyor. Bu tür yanlış kalıp yargıları aslında yeri olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ki bence bu anlamda da adımlar atılıyor. Yani artık kız çocukları kendisine olan özgüvenin arttığını düşünüyoruz. Yapamayacakları, kendilerine inandıklarını görüyoruz. Yapamayacakları bir iş olmadıklarını düşündüklerini görüyoruz. Sürekli biz genç kadınlarla, kız çocuklarla bir aradayız yaptığımız çalışmalarda. Dünden bugüne aslında gözlemlerimiz de, birebir eşleşmeler de bunları gösteriyor. Tabii ki bugünden yarına toplumun yapısı, kalıp yargılar o kadar kolay yıkılmıyor. Ama adımlar atıldığını, bu alanda çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu olduğunu ya da kurumsal firmaların bu alandaki çalışmalara önemli destekler verdiğini de görüyoruz. Bu da güzel. El birliğiyle bir arada çalışarak tüm bunların aşılabileceğine inanıyoruz. Uzun süredir Aydın Doğan Vakfı olarak kız çocukları alanında çalışan bir kurumuz. Ve ilk 11 Ekim'i kutladığımız 8 yıl öncesinde 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olduğunun farkındalığı yoktu. Birleşmiş Milletler 2012 yılında ilan etmişti ama henüz bu farkındalık topluma yaygınlaşmamıştı. Dün mesela sürekli olarak sosyal medyada, radyoda, televizyonda, gazetelerde, dergilerde, her yerde Dünya Kız Çocukları Günü'nden bahsediliyordu. Ve Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocukların önündeki engellerden, bu engelleri nasıl aşmaları gerektiğine dair mesajlar veriliyordu. Bugün bu noktada olmak çok büyük bir mutluluk hepimiz için.
Ben size teşekkür ediyorum. 2005 yılında Baba Beni Okula Gönder kampanyası başladığında ben Milliyet Gazetesi yazarıydım. CNN'de evet. Çalışıyordum, CNN Türk'te. Dolayısıyla projenin nasıl ete kemiğe büründüğünü biliyorum, takip ediyorum. Sizleri bütünüyle kutluyorum. Tabii ki bu konuda Aydın Doğan Vakfı'nda Arzuhan Doğan Yalçın da işin başında, değil mi?
Evet, şu an yönetim kurulu başkanımız Arzu Hanım.
Arzu Hanım'a da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ve kolaylıklar diliyorum. Çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Gurur duyuyorum ben Türkiye'de bu konuda çalışan tüm vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına. Çünkü bu ülkeyi kadınlar değiştirecek. Lütfen kendinize iyi bakın Nilgün Hanım ve biz burada duruyoruz. Kadınları, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladık. Türkiye'nin sorunlarına eğiliyoruz. Ama en önemli konu nedir? Biz iyi beslenmeliyiz, iyi yaşamalıyız, mutlu olmalıyız diyoruz. Bizim çocuklarımız et yiyebiliyor mu? Süt içebiliyor mu? Bizim ana konularımızdan biri bu. Dolayısıyla bu defa karşımızda bir başka hanımefendi olacak. Bu hanımefendi de bizim için çok önemli. Doktor Gülay Ertürk. Kendisi Veteriner Hekimleri Derneği'nin genel başkanı. Gülay Hanım.
Merhabalar.
Merhaba, nasılsınız? Sesinizi duyduğum için çok mutlu oldum.
Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de sizinle görüşmekten çok mutluyum.
Çocuklarımız süt içemiyor, et yiyemiyor. Herkes sütte, ette kavga halinde. Ama Türkiye'de süt veren ineğin de, et veren ineğin de sağlığına, sorunlarına bakarken önce veteriner hekimleri dinlemek gerekiyor. Ne yazık ki bu sıralamayı da bilemiyoruz. Öncelikle dün Ulusal Süt Konseyi ile ilgili açıklamaları tekrarlayalım mı? Ne oldu dün?
Ulusal Süt Konseyi rakamsal olarak bir veri paylaştı galiba.
Evet.
Şimdi ben şöyle hemen bir kısaca özetleyeyim isterseniz. Bizim ne yazık ki hayvancılıkla ilgili krizimiz sadece süt inekçiliği boyutuyla değil, tabii ki besi inekçiliğiyle de ilgili. Genel anlamda bir gıdayla ilgili bir sorunumuz var aslında. Konuyu hayvancılık diye gördüğümüzde de işin ekonomik boyutu kadar beslenme ile ilgili boyutunu da dikkate almamız gerekiyor. Yani geçtiğimiz yıllarda hızlanan bir süreçle birlikte ne yazık ki bizim besicilik yapan üreticilerimiz birer birer ellerinden bu hayvanlarını çıkarmak durumundalar. Çıkarmak zorundalar, zorunda kaldılar. Tabii böyle olunca hem bir arz eksikliği var, öte yanda da tüketici enflasyon nedeniyle, rakamların büyük olması nedeniyle talepte geri çekiliyor. O da almıyor çünkü ne üretici işi yaparken memnun ne tüketici alabiliyor. Böyle bir kaos içeriz biz. Şimdi bugün itibariyle Eylül 2022 itibariyle bir işletmede, yani hani böyle büyük ölçekli diyebileceğimiz şöyle bir 130 başlı falan bir işletmede günlükte 30 litre süt verdiğini düşünelim. 1 litre sütün maliyeti 7 lira 85 kuruş oldu. Şimdi bu geçen ay, bakın bir ayda 35 kuruş bu maliyette bir artış söz konusu oldu. Ve son son 9 ay içerisinde, yani bu yıl itibariyle konuşacak olursak, süt maliyeti 1 litre süt için %120 arttı. Ancak tabii ki bu satışla ilgili düşünecek olursanız %60 civarında bir artış var. Aradaki fark ise tümüyle üreticinin aleyhinde gelişiyor. Geçen yılla kıyaslayacak olursanız bir yıl içerisinde %170 bu birim litre süt için, bir litre süt için maliyet artışı var. Ama işte satış itibariyle baktığınızda işte 120 civarında gibi bir şey olursa, her seferinde mevcut olan o süt rakamında, hani bir süt aldığımızda süt de arttı diyoruz ama aslına bakarsanız buradaki asıl kaybı yaşayan kuşkusuz çocuklarımız süt içemiyor, o en büyük kayıp, ama öte yanda üretici de çok büyük kayıpta. Şimdi bir işletmenin sürdürülebilir olabilmesi için bazı matematiksel rakamlar vardır. Yani bu artık ortaya konmuş, biz bunları yatsıyamayız. Nedir bunlar? Bir işletmede eğer bir litre sütü sattığında o işletmeci veya o aile, o işi yapan kişi bir litre sütü sattığında karşılığında 1,5 kilo o ineğini besleyecek yemi almak durumunda. Hadi en azından 1 kilo 300 gram bunu eğer alamazsa, yani 1 litre süt sattığında 1 kilo 300 gram yem alamıyorsa o işletme zarar eder. Ve bizim ne yazık ki bu parite, süt yem pariteleri 900 gram 800 gram bandında seyrediyor. Yani o işletmedeki veya o ailedeki bir litre sütün karşılığında 1 kilogram bile yem alamıyor vatandaş. Şimdi sürdürülebilir olmayınca da doğal olarak bu işten zarar edeceğimi en azından kesime göndereyim ve bu işten çıkayım noktasına geldi. Bu sadece süt inekleri için demiyorum tabii ki bunu. Kırmızı besi için de aynı şey geçerli. Örneğin 1 kilogram karkas eti sattığınızda 25 kilo yem alamıyorsanız o işi yapmayın, çünkü zarar yapıyorsunuz. Yani bunların hesaplamaları vardır bu şekilde. Ve biz hayvancılık konusunda ne yazık ki son yıllarda çok ciddi bir çöküntü içerisindeyiz. Çünkü 2018 yılında bile inanın yani 4 yıl öncesinde bile 2016'dan beri gelen bir patır patır işletmelerin kapanması söz konusuydu. O günün kayıtlarında bize gelen, bizim çalışma raporlarımızda en az 20 bin işletme iş yapamadığı için faaliyetlerini durdurma kararı
araya
almıştı.
Giriyorum.
Ve bugün
araya giriyorum. 2016'dan buyurunuz. Bugüne kaç bin işletme kapandı dediniz?
Son 2022 rakamını söyleyemeyeceğim ama işletmelerin herhalde bir üçte biri falan herhalde kapandı gibi bir
biraz önce bir rakam verdiniz. O rakamı tekrar söyler misiniz? Çok kritik bir rakam verdiniz. O yüzden.
2018 yılı itibariyle 20 bin işletme kapanmıştı.
2016-2018 evet. 20 bin işletme kapandı. 22 verisi evet. Yok ama evet. Kriz 2016'dan evet. Bu yana geliyor. 2019'da hızlandı. Evet. Krizin geldiğini herkes gördü ve niye önlem almadılar?
Şimdi palyatif çözümlerle çözüm sağlanmaya çalışılıyor. Tam radikal ve kararlı adımlar atılmıyor. Az önce söylediğim gibi üretici para kazanamadığı için bu işi yapmıyor. Ama öte yanda da tüketici pahalı diye almıyor. O zaman ne yapalım? Biz kendi ülkemizde bu işi pahalıya üretiyorsak dışarıdan alalım noktasında bir çözüm üretilmeye çalışılıyor. Oysa ki bu günü kurtaran çözümler bunlar. Bu günü kurtaran çözüm gibi görünen durumlar aslında bizim mevcut olan hayvancılıkla ilgili üretimimizi her geçen gün biraz daha baltalama noktasına geldi. Dolayısıyla da bu şekilde, yani bir politikasızlık politika olarak görülürse elbette çözüm sağlanamayacaktır. Bugün Türkiye'de beslenme ile ilgili de çok ciddi bir problemimiz var. Hayvancılık dediğimiz konunun içerisine kuşkusuz milli gelirin arttırılması, istihdam sağlanması, Hatta toplumda sosyal dengenin oluşturulması bile giriyor. Çünkü aile işletmeleri kendi bulundukları yerde, kırsalda, köyde eğer bu işini yaparsa bu yeri, alanı terk etmiyor. Yani birçok faktörü aslında düzenleyen bir kol hayvancılık.
Hemen ama araya girebilir miyim? Bir saniye araya girerek konuşursak, Türkiye'de kaç milyon litre süt üretiliyor? Bunun ne kadarını sanayi alıyor?
Hemen söyleyeyim, 23 milyon litre süt üretiliyor ancak bunun 10 milyon kadarı sanayide kullanılıyor. Gerisi sokak sütü veya kayıt dışı işte değerlendirilen süt diye söyleyeceğim. Yani yarısından çoğu ne yazık ki sanayiye girmeden tüketiliyor. Hemen bir ekleme yapmak istiyorum bu sorununuz üzerine. Şimdi bakın, hayvansal hastalıklarla ilgili de çok bilinçsiz bir veteriner işleri yönetimi var ülkede. Daha doğrusu veteriner işleri otoritesi yok. Bunu niye söylüyorum? Az önce süt konusuna bağlayacağım. Mevcut süt üretiminin yarısından fazlası ne yazık ki dediğim gibi merdiven altı mı diyelim veya sanayide işlenmiyor mu diyelim, işte sokak sütü mü diyelim, adı her neyse, ve onun beraberinde getirdiği bu ülkede yılda 15 bine yakın zoonotik hastalık var ve bunun %60'ını brucella oluşturuyor. Brucella dediğim hastalık insanlarda gıda yoluyla ve sütle, yoğurtla, yani bu az önce söylediğimiz kontrol dışı süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle geçen bir hastalık. Ve bizim ülkemizde 2020 Tarım Bakanlığı'nın verileri ile ilgili olarak konuşuyorum. Kayıt dışı olmayan bilmediklerimiz de var kuşkusuz. Dediğim gibi zoonotik hastalıkların rakamı 14.700 olarak belirtilmiş. Bunun %59'u oranı ile brucella oluşturuyor. Ardından gelen kistidatik, efendim işte salmonella gibi diğer hastalıklar sıralanıyor. Yani hayvansal gıda hem beslenme açısından önemli hem de gıda güvenilirliği de çok önemli. Çünkü
mutlaka araya gireceğim. Mutlaka araya gireceğim. Çünkü bir hayvan envanterine bakmamız lazım. Besi hayvanı sayımız nedir? Süt ineği sayısı nedir? Hayvan envanterinin yüzde kaçı hastalıklıdır? Bu verileri verin. Halkı ilgilendiren konu bu.
Doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim, yaptığımız bizim sahadan gelen bilgileri derleyip toplayıp yaptığımız çalışmalarda şu kadarını söyleyeyim. Buzağı ölümlerinin örneğin işte bu yeni doğmuş buzağlarda,
evet,
ishal ve diğer hastalıklardan ölüm oranının aslında olması gereken kabul edilebilir oranı %3, %5 gibi bir oran. Bizim ülkemizde bu %30'lara kadar varabiliyor. Yani bir sağlıkla ilgili bir problemimiz var ne yazık ki. Hayvan sayısına gelince de şu anda sığır varlığımızla ilgili olarak söylüyorum. Aslında bir sığır varlığı ve küçük hayvan, koyun keçi varlığı açısından dünyada hatırı sayılır hayvan varlığına sahip ülkelerdeniz. Yani biz Avrupa'da
envanter veri istiyorum.
Söyleyeyim. Yani şu an itibariyle 42 milyon söyleyin adını, koyun varlığımız, 18 milyon sığır varlığımız var ve sanıyorum 200 bin civarında da manda şeklinde özetleyebilirim bu sorunuzu.
Peki bu envanter bizim ucuz et yememiz için, ucuz süt içmemiz için yeterli değil mi?
Şimdi şöyle efendim, bakınız dünyada son 40 yılda hayvan varlığı %25 artmış durumda. Ama verim olarak baktığınızda iki katı artmış durumda. Yani artık dünyada hayvan sayıca varlığından ziyade hayvanın nitelikli olması, ürün verimliliği daha çok öne çıkıyor ve ülkeler bu anlamda işte gerek genetik çalışmalarıyla gerek hayvandan alınacak ürün arttırılması konusunda gerekli altyapıları yapıyorlar, çalışmaları yapıyorlar ve arttırıyorlar. Şimdi bizim ülkemizde evet bizde de 1980'lerde işte bir tane inek atıyorum 80 kilogramsa bugün 250 kilogram ama bu tabii ki büyük işletmeler için, aile tipi işletmeler için değil. Aile tipi işletmelerde biz hala günde 10 litre 15 litre süt alan ve bununla geçinmeye çalışan ailelerle bu işi kotarmaya çalışıyoruz. Bugün Türkiye'deki yani 10 baş ve altında sayısı olan sığır bakan aile işletmeleri bazında konuşuyorum. %60-70'i bu şekilde yani küçük aile işletmesi şeklinde. %5 civarında ise büyük işletmeler var. Ama bu büyük işletmeler mevcut hayvan varlığımızın %40'ını karşılıyor. Yani büyük işletmeler içerisindeki hayvanlar oran olarak %5 ama hayvan varlığı açısından da büyük bir çoğunluğu kapsıyor. Yani şuraya getireceğim lafı, hayvan varlığının işte sayıca çok olması değil, bizim mevcut olandan ne kadar çok ürün elde edebildiğimiz önemli. Ve biz bu konuda ne yazık ki sınıfta kalmış bir ülkeyiz. Bizim ülkemizde bugün bir kişinin yıllık kırmızı et ve beyaz et dahil bir yıllık et tüketimi ne kadar biliyor musunuz? 36 kilogram. Yani günde 10 gram ve bunun içerisinde ülkedeki işte mülteciler.
Günde 10 gram mı et tüketiyoruz biz?
Ne yazık ki. Ne yazık
günde
ki.
Günde 10 gram et
hatta
yılda.
Hatta daha bile az.
Evet.
Evet. Hatta belki daha bile az. Bunu bir Avrupa Birliği veya Amerika'dakilerle kıyasladığınızda orada bir vatandaş günde 250-300 gram yerken biz 10 gramı işte en iyimser halde yiyoruz veya yiyemiyoruz daha doğrusu. Peki hani tamam hayvanlar hayvancılık olmasın et yemeyelim diyeceğim ancak böylesi bir lüksümüz yok. Çünkü hayvansal protein özellikle çocuklarda, gençlerde gelişim açısından son derece önemli. Esansiyel amino asitler sadece hayvansal proteinlerde var ve bir çocuğun yani potansiyel efendim zekasından fiziksel durumuna ulaşması için et yemek zorunda.
Olmazsa olmaz.
Hayvansal gıda üretmek zorundayız nihayetinde.
Gülay Hanım, konu çok hassas.
Efendim?
Çözüm evet. Net. Aslında pazarda tekelleşme var. Bana onu anlatıyorsunuz. Biz eğer evet. Ucuz ete, süte erişemiyor isek, pazarda hayvan envanterini elinde tutan, teknolojiyi elinde tutan oligopol yaratılmış piyasa istediği fiyatı dayatıyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Size teşekkür ediyorum. Sık sık yayınlara alacağım ancak bu defa dün Ulusal Süt Konseyi sütte bir miktar fiyat artırımı yaptı. Ne işe yarar? Hiçbir işe yaradığı yok. Bakan Kiriççi'de açıklama yaptı. Şu kadar destek vereceğiz diye ama dün Gıda Dernekleri Federasyonu'nun gıdacılarla tedarikçiler toplantısına Hatay'dan. Hatay'ın en büyük süt çiftliklerinden birinin sahibi gelmişti. Lale Çavuşoğlu tabii ki bizim için ve Kuserioğlu soyadını da söyleyelim. Ömer Çavuşoğlu'nun kızı inekçi, inek bakıyor, inekleri seviyor, sütçü olmuş ama dün eşi telefon etti ve inekleri satıyorum dedi. Lale Hanım.
Merhaba.
Merhaba, inekler satılıyor mu?
Vallahi şu anda pazarlık yapıyor, acayip bir fiyat istedi eşim. Bilemeyeceğim.
Kaç ineğiniz var?
Şu anda 80 baş hayvanımız var. Bunun 30 tanesi inek, gerisi dana. Dana fiyatları düşük olduğu için kesmemiş olduğumuz var. Bir de tabii buzağları falan var.
Peki siz sonuçta Hatay'ın en büyük süt üreten işletmelerinden birisiniz değil mi?
Evet, bizde çok büyük işletme yok. Yani orta ölçekli oluyor genelde.
Ama Hatay'da arazi çok, onu biliyorum ben.
Evet.
Siz de çok mücadele ediyorsunuz. Ne yapacaksınız?
Vallahi doğrusunu isterseniz bizim yapmaya çalıştığımız, onu verdiğimiz mücadele şu. Bugüne kadar ilk girişimci olarak başlamıştım. Sonra sosyal girişimciyim diyordum. Şu anda artık cepten yemeye başladım. Başka gelirlerden yemeye başladık. Orada o noktada karar vermemiz gerekiyor. Evet, geleceğimi düşünmemiz gerekiyor. İnsanların geleceğini mi? Yok, hayır, kendimizi mi?
Peki.
Yani şu anda o aşamadayız.
Dün Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasını biliyorsunuz değil mi?
Evet, biliyoruz.
Yani ne kadar zam geldi süte?
Şu anda süte %13 zam geldi. Demin de desteklemeyi 20 kuruştan 50 kuruşa açıklamışlar. Fakat unutulan bir şey var. Süt müstahsille satın alınıyor. Dolayısıyla müstahsile verdiğimiz vergi zaten desteklemeyi götürüyor. Onun için şu anda sabahleyin Amerikan Konsolosluğu bana ziyarete geldi Adana'dan. Ben de Ankara'dan Ercan'a. Agricultural, yani tarımla ilgili olanlar. Aynı konu aynıydı. Süt, peynircilik, hayvancılık ne olacak? Konu aynı. Herkes ne olacağını şey yapıyor.
Konuşuyor. Gördüğüm evet. kadarıyla siz diyorsunuz ki benden bu kadar. Ben döneceğim, yolum farklılaşacak. Bu Türkiye'ye verilecek en önemli mesaj. 2016'dan 2018'de 20 bin işletme kapanmış. 2019'dan bu yana derinleşen kriz, hala çözüm modeli üretilememiş. Ben size teşekkür edebilir miyim Lale Hanım? Bir başka...
Şunu da ben ilave etmek istiyorum size.
Tabii.
Kendim, yani kendim nispeten kendi hayvanlarımın sütünü işliyorum. Ama başka üreticiler zaten süt bulamadıkları için ve maliyet hesaplarını da yüksek tonaja bağlı oldukları ve bunu da çıkaramadıkları için onlar da aynı şekilde sıkıntı yaşıyorlar.
Yani büyük bir sıkıntı var. Çözüm gelmiyor. 2019'dan bu yana seyredilen bir oyun gibi bu. Ve bu oyunda Türkiye hem hayvan envanterini kaybediyor, hem çocukları süt içemiyor, et yemiyor. Bunun çözümü ne desek? Tabii ki sizden almayacağız. Yanıtı ilgililerden, bakanlıktan bekleyeceğiz. Sağ olun diyorum Lale Hanım.
Teşekkür ederim. Çok mersi.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bizden bugünlük bu kadar. Hafta başı yine birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.